Artisan Podcast.
Türkiye'nin dünya çapındaki gururu, olimpiyat şampiyonu yetiştiren antrenörümüz Metin Gazoz ile başladığımız podcast serimize devam ediyoruz. Genç yaşta başladığı sporculuk yolculuğunda azim ve disiplinle başarıya ulaşan Metin Hoca sadece okçulukta değil, hayata dair de hepimize ilham verecek paylaşımlarda bulunuyor. Henüz katılmadıysanız kendisinin eğitimlerine katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Hadi hep birlikte bu ilham dolu yolculuğa çıkalım. Hocam, bu akşam da konuşmak istediğim, değerli fikrinizi almak istediğim konu ailede iletişim. Ama bu ailede iletişim derken ailelerin çocuklarının gelişim sürecinde, onların hayata hazırlarken yürüttükleri süreçte nasıl bir rol alıyorlar? Yani çocuğu inceleyip, gözlemleyip ona göre bir yol haritası, onu hayata hazırlarken bir yol çizmeli ve plan yapmalı veya kafanızdaki bir planı çocuğunuza mı uygulamalısınız? Siz özellikle hani olimpiyat şampiyonu bir sporcu yetiştirmiş, hem bir antrenör hem bir baba olarak, bir aile üyesi olarak siz nasıl bir yol izlediniz? Biraz bundan bahseder misiniz bize?
Şimdi bir anne baba olarak çocuğumuzun ne olacağı, ne yapacağı, nasıl bir eğitim yolu izleyeceği. Önce anne karnında çocuğumuzun haberini aldığımızda zaten büyük bir heyecanla zaten doktor, mühendis, pilot. Üç mesleğe seçiyoruz otomatikman. Bu üçten bir tanesini kafamıza yazıyoruz. Ama tabii ki süreç içerisinde çocuğun anne karnından itibaren gelişim sürecinde aslında eğitimin başladığını görüyoruz. Okuduğumuz tabii Mete ile Mete ilk çocuğumuz, anne babası olarak okuduğumuz kitabın haddi hesabı yok. Hemen hemen her insan ilk çocuğunda bunu yaşamıştır. Hatta herkes der ilk çocuk azıcık zahmetli büyür ama ondan sonraki de rahat büyür. Hakikaten hani Mete'yi her ateşlendiğini doktora götürdük ama ondan sonraki kızım da, yani kız kardeşinde, hani biliyorduk artık, öğrenmiştik, işte şu derece var, işte şu ateş düşücüğü vereceksin, işte şudur, bu da, hani ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ama şunu görüyorum, Mete'den sonra da tanıştığım aileler veyahut da Mete'nin başarısından sonra insanların konuşmaları ve bana karşı olan hürmetlerinden ve gösterdikleri saygı değil. Hocam, yani topu bir tane çocuğumuz, hani bizim büyütebileceğimiz bir, sen hani bir eğitimcisin. Sonuç itibariyle birçok öğrenciyle muhatap oluyorsun ve birçok veliyle muhatap oluyorsun. Tabii yapılabilecek yanlışları, aile yapılarını, birçok aile yapısı görmüş oldum. 26-27 yıllık bir eğitimciyim. Haliyle ne kadar beden eğitimi öğretmeni olsam da, beden eğitimiyle ilgileniyor olsam da ister istemez bütün veli toplantılarına giriyorsunuz. Okuldaki ve okulun dışında çalışma yaptığımız, ben tam okçulukla uğraşıyorum ama uzmanlığım okçuluk, ama bunun yanında işte voleybol takımım vardı, kız voleybol takımım vardı. Hatta şimdi dinlediklerinde, aa hocam evet, bu bak biz unutmamış hocamız şeklinde belki diyecekler. Galatasaray Spor Kulübü'nden gelip bulunduğum okulun bulunduğu bölge daha çok Balkanlar yöresinden, Balkanlardan gelen göçmenlerin çocukları, o göçmen aileler hani genetik olarak daha yapılı, daha uzun boylu. Ben hep o zaman mesela şey yönlendirmiştim, hani okul takımındaki kızlarımızın Galatasaray voleybol takımına girmeleri için hep yönlendirme yapmıştım hocaya. Dedim ki ya bak işte pasörümüz şöyle, işte smaçörümüz şöyle. Neyse hocamız sınıfları gezdi, tespitlerini yaptı. Öğretmenler arasında çayımızı içiyoruz. Ben yine tam konuyu açacağım. Ya hocam dedi, yanlış anlama dedi. Ben dedi doğuştan iki beden büyük, hani yaşıtlarından daha boylu, daha uzun, daha yapılı çocukları arıyorum dedi. Bunun iyi oynayıp oynayamaması benim problemim. Ben ona zaten öğreteceğim dedi. Ama genetik olarak uzun boy ve kas yapısı Allah'tan, hani genetik dedi, ona müdahale edemiyoruz dedi. Yani orada şunu anladım, hani hep söylerim, hep anlatırım, bu örneği veririm. Elma ağacının altında armut arayan velilerle karşılaştım. Yani azıcık onu bilmek lazım. Yani çocuğun hani İTÜ fiziği kazanan 2-3 tane öğrencim oldu. Hani Türkçe dersine çalışırken dizinin üzerinde matematik, sıranın altında tarih, yan tarafta da matematik çalışan öğrencim vardı. Yani hakikaten aynı anda can sıkıntısından eskiden sarı telefon rehberi vardı. Telefon rehberini ezberliyordu çocuk. Öyle öğrencilerim oldu. Hocam dedi, Afyon Devlet Hastanesi'nin numarasını biliyor musun? Nereden bileceğim oğlum? Çocuğa hemen saydın. Oğlum sen nereden biliyorsun dedim. Ya ne alaka? Ben dedi boş vakitlerimde dedi sarı defter kitap var ya dedi, onu dedi okuyorum dedi. Yani böyle öğrencilerle de çalıştım. Askeri okullarını kazan öğrencilerim de oldu. Fakat çok akıllı, zeki olmasına rağmen taksi şoförlüğü yapan, dolmuş şoförlüğü yapan öğrencilerim de oldu. Kaportacı öğrencilerim de oldu. Burada aslında aile belirliyor. Hani kaportacıdan örnek vereyim. Ortaokulu bitirdi öğrencim. Baktım yani mahalleme yakın bir yerde kaporta ustası olarak bu çocuğu gördüm. Allah Allah dedim, bu çocuk iyiydi, aklı başındaydı yani, akıllı da. Hani burada ne yapıyor bu çocuk? Hayırdır oğlum? E bizim dedi burası hocam dedi. Nasıl dedi? E babam işte burada, bizim atölyemizde, bizim dükkanımız. Tanıştık hemen, o hocaya çay verin, sohbet falan. Dedim hocam hani çocuğu niye? Ya hocam dedi açıktan dedi zaten şeyden okutacağım dedi, çıraklık eğitim üzerinden. Hocam dedi bu kadar işim var, makinem var, tezgahım var dedi. Hani bu çocuk niye bir daha baştan hani ne olacağı belli olmayan bir maceraya girecek ki dedi. Biz dedi Allah yüzümüze gülmüş, bir şans hani bir düzen oluşturmuş. Bu düzen içerisinde o da seviyor bu işi. Ve bakıyorum hakikaten çocuk meraklı, her işe koşturuyor, elinden ne iş geliyor. Evet, sonradan düşündüm, evet ya hani bir dolu yağdı, bütün İstanbul'u kaportacı aradık. Hani o doludan kaynaklı o çökükleri düzeltmek için toplum içerisinde her türlü mesleğe ama kaliteli meslektaşa, mesleğinde uzman insana ihtiyacımız var. Bu da işte meslek, bu okulların iyi kullanılması ve doğru öğrencilerin oraya yönlendirilmesiyle oluyor. Meslek liselerine gittiğimiz birçok sanayide fabrika sahipleri veyahut da sanayici ara eleman bulamadığını, işte tekniker, teknisyen veya bu şeyleri bulamadıklarını, ciddi hatırı sayılır ücret teklif ettikleri halde hani hep bir eleman aradıklarını görüyoruz. Ha burada da iş şeye geliyor. Yani çok para kazanmak mı, mutlu olmak mı? Okçuluktan dolayı birçok iş adamına da ders verdim. Yine kendini, rüştünü ispat etmiş, mesleğinde, ülkemizde lider olabilecek bir firmanın sahibi, bir reklam ajansının sahibi. Hocam dedi çok şanslısın biliyor musun dedi. Niye dedim, hayırdır? Ya dedi bak dedi çok imkanım var, maddi imkanların var ama dedi şu okçuluğu öğrenmek için senden ders alıyorum dedi. Ben dedi geliyorum. Ben dedi Boğaziçi mezunuyum, işte Robert Koleji'nde okudum ama Türkiye dedi mutsuz iş adamlarıyla dolu dedi. Paramız var ama dedi hani mutlu değiliz dedi. Mutlu olabilmek için hobilerimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani bu hayatım içerisinde bunları da gördüm. Bir önemli kriter mutluluk bence. Yani pozitif düşünce ve mutluluk. Nerede mutluyuz? İki, tabii ki bir iş yapacağız ve bu işin karşılığında mutlaka yorulacağız. Yorulmuyorsak zaten çalışmamışız demektir. Benim mantığım azıcık düz mantık. Yorulmuşsan çalışmamışsın demektir. Antrenmanlarda sırtın ağrıyor mu oğlum? Hocam sağ tarafım var. Evet tamam bak bu yorgunluk. Sol tarafında ağrı var mı? Kimde ağrı var diyor. Hocam evet bende var diyor. Tamam diyorum sen omuzunu yukarıda tutmuşsun. Antrenman esnasında da görüyorum bir tekniğin yanlış olduğunu. Benim hiç ağrımıyor. Dedik demek ki sen çok sohbet etmişsin. Ya da az ok atmışsın. Yani sana verdiğim antrenmanın şiddeti az. Seni yormamış, çalıştırmamış o kasını. Yani doğru hareketleri yaptırmamışım. Doğru ok sayısını verememişim antrenman programını. Yani kendimi de iğneye batırıyorum kendime de. Mutlaka yorulmanız lazım. Şimdi çalışmayayım ama mutlu olayım ama çok da param olsun. Öyle bir şey yok. Yani hayat öyle değil. Bir kere onu bileceğiz. Yani ulaşılabilir hedefler koyacağız. Ama bu hedef tabii ki bir zirve hedef olacak. Hani daldaki elmayı değil gökteki yıldızı hedef koyun derler ya. Ama bakın yıldıza ulaşamayacağımız belli ama en azından gözle görülür. Yani kafamızı kaldırıp baktığımızda o yıldızı görebiliyoruz. Ulaşılabilir hedef dediğimiz görebileceğimiz hedef demektir. Ulaşılabilir gidip almak, elle tutup o işi yapmak ayrı bir konu ama hedef koyduğumuz şeyi mesela çocuğumuzdaki imkanları bilmemiz lazım. Bir, bu çocuğumuz bakacağız çocuk büyüme esnasında çok hareketli bir. Hareketlilik kas yapısı çok önemli. Çok zeki olması önemli değil. Kas yapısıyla bunu desteklemediğimiz takdirde zekanın da pek bir önemi kalmıyor. Başı ağrıyan, omuzları ağrıyan, omurgası ağrıyan, skolyoz olmuş, gün içerisinde acı çeken ama çok zeki bir doktor ne kadar yararlı olabilir? Kendisi zaten rahatsız. Ne kadar bir psikolog olduğunu düşünün. Kendisine hayır yok ama nasıl dinleyecek karşısındaki hastasını? Veyahut da bir mühendis fiziksel sağlığı yerinde olmadığında nasıl kendisi bir ürün çıkaracak haliyle? Tabii ki zeka gelişimi çok önemli ama fiziksel gelişim de çok önemli. Zaten fiziksel gelişimimizi sağlamak için kasları hareket ettirebilmek için hormonlarımızı kullanıyoruz. Yani düşüncelerimizi kullanıyoruz. Doğru düşünceyle doğru kas yapısını kullanıyoruz ve doğru sonuç almaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımızda zaten bunu biz hem eğitim hayatına aktarıyoruz bu disiplini hem de iş hayatımıza aktarıyoruz. Daha sonra da aile yaşantımıza aktarıyoruz. Eğer ki hani sporun çoğunda bir planlama vardır, bir öz disiplin vardır, bir özgüven vardır. Belli başlı sporları değerli kılan da bunların çoğunluğudur. Hangi spor dalında bunlardan ne kadar fazla kullanıyorsanız o kadar o spor dalı kişinin hem fiziksel hem psikolojik gelişimine katkı sunuyor. Okçulukta bunlardan bir tanesi mesela okçuluk adına söyleyeyim. Fiziksel gelişimini sağlarken aynı zamanda ruhsal gelişimini sağlıyorsunuz çocuğun hem de kişilik özelliklerini geliştiriyorsunuz. Bu önemli. öncelikle çocuk ne olacak? Mete mesela mühendis olabilecek bir çocuk, zekası yerinde, ama baktığımda böyle çok okuma yazma böyle okulla sabit duran bir çocuk değil. Pimpon topu gibi çocuk, zıp zıp zıplıyor. Yani şimdi çok hareketli bir çocuğa da yani yerinde dur diyemezsin. Yanlış anlamayın, hani maymun ağaçtan ağaca atlıyor. Şimdi ona oturtturup da hani tavuk gibi yerde gezdir, horoz gibi yerde gezdirmenin mantığı yok. Doğru eylemi, doğru bir şeyi yapmanız lazım. Hareketli bir çocuk, tamam. Hani bu ne olabilir? Hareket üzerine bir şey. Asker olabilir, polis olabilir, pilot olabilir. Gezler hep hareketli, çok şeyi düşünüyor. Bunları seçebilirsiniz. Onun dışında siz ne kadarını destekleyebiliyorsunuz? Evet, çocuğumuz çok zeki ama spordan yine örnek vereceğim. Çok yetenekli ama doğru ekipmanı alacak bir bütçemiz yoksa, sporun o branşın yapılacağı yere lojistik olarak götürüp getiremiyorsak, etrafınızdaki imkanları değerlendirmeniz lazım bence. Ben hep ona baktım, hep onu tavsiye ediyorum. Hani evet, ben okçulukta iyiyim ama diyorum ki bakın nereden alıyorsunuz? Avcılardan. Avcılarda da değerli antrenörlerimiz var. Hani onları yönlendiriyorum. Ha yok hocam, illa biz sana geleceğiz dediklerinde, ha evet adresim bu, bu hani kulüp merkezimiz bu, gelin diyorum. Ama mümkün olduğu kadar mesela ulaşılabilir eğitim olması lazım. Yani üst düzeyde 500 puanla alan bir okul bulduk. Evet, çocuğumuz da aldı. E tamam da hani bunun bursu olmadığı sürece, maddi imkandan o parayı karşılayamayacaksak, onun da pek bir değeri kalmıyor. Yani burada aslında okullarda görüyorum veya da çok öğrencilerim geliyor. Evet, çok zeki, çok akıllı. Üniversite kafasındaki meslekte hangi üniversite iyiyse onu seçiyor. Mesela çok bildiğimiz üst düzey üniversitelerde yazmıyor. Aslında yazsa gider okur ama kafasına taktığı bir meslek var. Yapmak istediği bir bölüm var. Onun üzerine çocuk yoğunlaşıyor. Bu önemli tabii. Bunu biz çocuğumuza eğitimini verirken öncelikle planlı programlı olmayı öğreteceğiz. Yani hep soru çözmek inanın hiç sağlıklı bir şey değil. Bence o eğitimci arkadaşlar kızacak ama şimdi bizim dönemimizde 2-2 daha 4. Hadi bir kere daha sordular. 2-2 daha 4. 8'i 2'ye böl. 4. Tamam artık 4.'de biz dinlemiyorduk. Yani dinlememizin mantığı yok. Yani artık 5'lere 6'lara geçmemiz lazım. Şimdi bakıyorum bu dönem pek yok da hani geçmiş dönemlerde çok vardı. 2 kere 2 4. 8'i 2'ye böl 4. Ne bileyim hep 4 ya. 50 tane soru, 100 tane soru, çocuk bunalıyor. Hani inanın özellikle LGS hazırlıkta, üniversite sınavlarına hazırlıkta çocukların toplumdan uzaklaşıyor, soyutlanıyor, arkadaşlarından soyutlanıyor. Bu da çocukta bazılarında ama gördüğüm çoğunda kişilik bozuklukları neden oluyor, çeşitli psikolojik rahatsızlıklar neden oluyorlar. Çok başarılı olup aşırı özgüvenden hiçbir şey yap. Kazanıyor, tamam diyor, sizin dediğinizi yaptım, kazandım. Hadi yap, hiçbir şey yapmayacağım diyor. Okçuluğu da bıraktım diyor, piyanoyu da bıraktım diyor. İstanbul'u gezeceğim diyen öğrencim vardı. Niye böyle? Gezeceğim diyor. Ben diyor hiçbir yere gidemedim diyor. Sinemaya da beni götürmediler diyor. Tiyatroya da götürmediler. İşte resim kursum vardı, işte okçuluğum vardı. Ben onları kırmadım. Haliyle şimdi bu yaş grupları kritik yaş grupları. Benliğin oluşturduğu, kendi kararlarını verecekleri yaşlar. Liseden önce yani 8. sınıfa kadar çıraklık eğitimi lise 1'de başlar. Yani lise 1'den sonra 10-12 anahtarı ver dediğinde, 11-12 anahtarı ver dediğinde rahatsız olun. Anahtarı verir misiniz diyeceksin. Öyle hiçbir usta da çırağına anahtarı verir misin demez. Yani haliyle o çocuk rahatsız olur. Bu spor yaşantısında da böyledir. Yani temel eğitimi aslında ideali 9-10 yaşta 9'da başlıyor. Çünkü eğitilebiliyor, zihin eğitilebiliyor. Lise çağında o verdiğiniz eğitimi geliştirmeye başlıyorsunuz. Yani bir tohum gibi düşünün. Bence 8. sınıfa kadar tohumu diktiniz, toprağın altında beslendi, köklendi, filizlendi. İlk taç yapraklarını verdi. Yani daha da tarlaya dikilecek bir fidan değildir. Fide değildir aslında. Fide değil. Ha onlar lise çağında bunun işte artık böyle bardaktan hani pazarlarda görüyoruz fide satışı var. Hani bunu alıyorsun işte ekiyorsun. Belli bir büyüklüğe geliyor. Onu destekliyorsun. Onu işte sopalarla çıtalarla. Üniversitede artık bunlar çiçek açıyor. Hani o çiçek açma döneminde bitkiye işte belli miktarda su vermen lazım veya hiç vermemen lazım. Onun yapısını her meyveye göre, bitkiye göre değişiyor. Ondan sonra artık üniversite mezun oldu, artık meyve vermeye başlıyor. Onun da bir süreci var. Velilerimiz bu süreci yaşamak istemiyor bazıları. Yani hemen meyve istiyor veyahut da konuşuyorum. Öyle bir anlatıyorlar ki hani herhalde 20 yaşında 18 yaşında çocuk gelecek. Bir bakıyorum 5 yaşında çocuk. At biliyor, yüzmeye gidiyor, satranç oynuyor, tenis oynuyor, golf oynuyor ve en iyisi. Yani dedim bu çocuk çocukluğunu yaşayamamış ki, bu çocuk götürecek. Oyun çocuğu, bunu çocuk parkına götüreceksiniz. Yani tabii ki ata binsin bir şey demiyorum. Hani ama planlı birbirini destekleyen bir çalışma olması lazım. Mesela bana göre 3 ile 8 yaş, 9 yaş arasında yüzmeye götürülmesi lazım çocuğun. Niye? Sırt kas grupları gelişmesi lazım. Bu bir siyasetçiye de lazım, bir doktora da lazım, bir boyacı ustasına da lazım. Yani sırt kas grupları ve yüzme o yönden çok önemli. Biz her zaman söylüyorum, basketbol, voleybol, futbol, handbol bunlar takım oyunudur. Takım arkadaşlığını geliştiriyor. Toplum içerisinde tekil değiliz. Toplumda çoğul yaşıyoruz. Şu anda yaşadığımız sıkıntılar hani hem okuyoruz, duyuyoruz, tekilleşiyor. Yani İstanbul'da 1+0 evler çoğaldı. Yani insanlar tek yaşamaya bu internet, telefon derken ama biz öyle bir sosyal varlığız. Yani takım çalışmasını öğrenmek zorundayız. Bu bir şu anda bir podcast çekimi yapıyoruz. Bunu yöneten bir arkadaşımız var. Filiz Hanım'la karşılıklı konuşuyoruz. Bunu edit eden arkadaşlar var. Yani bir ekip var. Haliyle bu tür branşlarda da bu mesela öncelikle takım arkadaşlığı ve ekip çalışmasını öğretiyorlar. Öğreniyorsunuz yani farkında olmadan. Daha sonra el göz ve zamanlama özellikleri var bu takımlarda. Bu tür faaliyetlerde, voleybolda, handbolda, basketbolda sıçrıyorsun. En yüksekte vücudunu hissediyor zaten. En yüksekte topla buluşuyor. Bu önemli. Mesela tenis, badminton, masa tenisi gibi branşlarda da iki nesneyi birleştirmeye öneriyorsun. İki parçayı attığınız havadaki topu işte tenis, smaç veya şey servis atarken teniste veyahut da masa tenisinde veya badminton'da raketle topu birleştirebiliyorsunuz. Ve topun hangi yönde, hangi spinle ne kadar falso alacağı, sahanın neresine düşüneceğini matematiksel olarak hesaplıyorsunuz. Bundan sonra satranç hep anlatırım. Mete de mesela satranç oyuncusudur, lisanslıdır. Hamleleri çok iyi ayarlamanız lazım. Yani günlük yaşayamayız. Günlük yaşama devri belki mağara devrinde insanoğlunun ilk yani dünyadaki varoluşunda belki hani günlük yaşamış ama daha sonra işte toplayıcı, avcı, hani vurduğunu kurutmuş, zor günler için planlamalar yapmış. Bu zaten önemli olan bu. Şimdi bunların hepsini azıcık dağıttım gibi gözüküyor ama bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, topladığımızda anne babalarımıza izleyecekleri yol şu olmalı. Önce çocuğumuz ne? Çocuğumuzun kapasitesi ne? Bizim kapasitemiz ne? Biz bu çocuğumuz ne olduğunda mutlu oluruz? Ben öncelikle çocuğumun mutlu olmasından mutlu oluyorum. Çalışmanın sonu yok, paranın sonu yok. Hayat belirli bir süre, ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. O yüzden bana göre bu süreyi güzel, yani güzellikte nedir? Bence pozitif düşünce ve mutlu olmaktır. Bunu planlamamız lazım. Ondan sonra bu bilgi ışığında ne yapabiliriz? Evet, imkanım yok ama böyle bir zekası varsa çocuğumun, böyle bir sportif yeteneği varsa bunu destekleyen kurumlar ne? Bunlara hani tabii ki her çocuk anne babanın için mükemmeldir. Kirpi bile yavrusunu pamukçum diye severmiş. Yani bana gelen bütün velilerim bu arada öyle. Hani süper atıyor, süper çok seviyor. Tabii ki ondan yana hiç sıkıntım yok. Tabii ki seviyor. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada bir de gerçekleri hani görmemiz lazım. Ne kadar bu çocuğun kapasitesi? Yani 10 tane soru sorduğunda hani çocuk çalışıyor, bütün gece çalışıyor, bütün hafta çalışıyor ama işte kafası almıyor. İşte matematiği bir türlü kavrayamıyor veya sözelde takılıyor. Ha demek ki bu çocuğun yeteneği ne? Hani bakıyorsunuz elinden tarih kitabını düşürmüyor. Bu ülkenin tarihçilere de ihtiyacı var. Yani mesela oraya doğru yönlendirmemiz gerekir. Zaten ömür sınırlı vaktimiz. Bunu zayıf olduğumuz yeri kuvvetlendirmektense bence güçlü olduğumuz yanımızı daha üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Tabii ki zayıf yanımızı da göz ardı etmeyeceğiz. Matematikse matematik, Türkçe ise Türkçe, hepsi birbirinden alakalı. Evet sporcuyum ama hitabeti geliştirmem lazım. İyi bir antrenör olacaksam, eğitimci olacaksam 200-300 kelimeyle değil 2-3 bin kelimeyle konuşmam lazım. Bazen doktor gelecek karşıma, ona okçuluk dersi vereceğim. Ok atmayı öğreteceğim. Bazen asker, albay gelecek, yarbay gelecek, belki normal bir vatandaş gelecek. Ama hepsine anlatabilmem için, karşımdakine bilgiyi bildiğimi aktarabilmem için bunları kelime dağarcığımı geliştirmem lazım. İster istemez benim Türkçemin iyi olması lazım. Ama bir Türkçe öğretmeni olmama gerek yok. Ama mesleğimde iyi bir yere gelebilmem için hitabetimin, ses tonumun, bunların iyi olması lazım. Yani bunlara yönelik çalışma yapmam lazım. Bunlarla alakalı kitap okumam lazım. Mutlaka evde kitap olmalı. Hani şu anda tam bilgisayar çağındayız ama mutlaka elle tutulur, gözle görülür kaynaklarımızın olması lazım. Yazılı kaynak önemlidir. Yani söz uçar, yazı kalır. Ne kadar internet ortamı, işte millet aya gidiyor, uzaya gidiyor. Siz hala kitap mı? Evet, hala kitabı önemsiyorum. Yazıyı önemsiyorum. Çünkü kalacak olan onlardır. Mutlaka yani kitap okuyun. Siz okumadıktan sonra çocuğunuza oku demenin bir manası yok. Bu da bir önemli. Yani burada anne babalara çok iş düşüyor. Oğlum sakın sigara içme. Kızım sigara çok sağlığa zararlı ama günde 2 paket sigara içiyorsun. Bu iyi bir örnek değil. Yani önce bizim çocuğumuza örnek olmamız lazım. Yani bir kitap, bir dergi, bir gazete evde okunması lazım. Çocuğun çok zeki olması sizi başarılı kılmaz. Yetenek mi, çalışmak mı? Hep Mete der ki çalışmak. Çalışırsan yetenekliyi geçersin. Ama hem yetenekli hem çalışkansa onu geçmen çok zor. Orada biz tabii ki bir eksiklik oluyor. Ama hani ben yetenekli değilim, ben oturayım işe bakayım diye bir şey yok. Çünkü her insanoğlu mutlaka doğuştan bir yetenekle doğuyor. Yani bir yeteneğiniz var. Önemli olan çocuğunuzdaki yeteneği keşfetmeniz. Burada çok dikkatli, sabırlı bir şekilde desteklemeniz. Hani olacak işe amin dememiz lazım. Olmayacak işe amin dememiz lazım. Bunların planlaması anne babalarımızın çok iyi yapması lazım.
Ben sizin söylediğinizden şunu anlıyorum hocam. Aslında baktığınızda hem biraz çocuğun içindekini anlamak, görmek hem de kendi imkanlarımızla onu en mutlu olacağı yolu çizmek. Hani klişelerle ve popülariteler ve bir başkasından duyduklarınızla değil de tamamen anne baba olarak hem imkanlarınız hem de çocuğun doğuştan getirdiklerine de bakarak ortak böyle ona özgün bir plan hazırlamak ve o plan doğrultusunda merkezine de onun mutlu olmasını koymak gibi yorumluyorum bütün bu söylediklerinizde. Bazen onda yanılabiliyoruz. Bir başka çocuğu için iyi olan, keyifli olan ve başarılı olan, özellikle şu cümleniz çok hoşuma gitti. Bazı veliler gördüm elma ağacının altında armut arıyor diye. Bu da çok güzel bir örnek, özetliyor bizim ana konumuzu. Yani çocuğumuzun doğuştan getirdiği yetenekleri, ilgisi, ailenin elindeki imkanlar, mutluluğa giden yolda başarının da sırrını açıklıyor diye özetleyebiliriz sanki, değil mi?
Kesinlikle doğru yerde kullanılan değer en güzel değerdir. Yani son dönemde reklamlarda da kullanıldı. İşte bir balıkçının ağına bir taş takılıyor. Onu atıyorlar kenara. Sonra onu alıyor birisi. İşte İstanbul'un surlarını yaparken bir boşluk, bir deliği kapatmak için oraya koyuyor. Sonra düşüyor. Bir kırılıyor, bir bakıyorlar kaşıkçı elması. Halbuki kaşıkçı elması işte orada surlarda, duvarda bir taş olarak duruyormuş. İçindeki o elmas kırılıp ortaya çıkana kadar İstanbul'un surlarında bir taşmış. Hani doğru zamanda doğru ve hakikaten onun değerini bilmek lazım. Bu da önemli. Yani elimizdeki değerin kıymetini bilmek lazım. Onu da ziyan etmemek lazım. Hani ben hep onu tembihliyorum. Bir mutluluk nedir? Çocuk nerede mutlu? Şimdi mesela sizle bağlanmadan önce, bu kayıtta başlamadan önce milli takımdan bir öğrencimizle görüş konuştum. 8 yaşından beri okçuluk yapıyor. Hayali Mete ile kamp yapmak, işte okçuluk milli takımına girmek. En sonunda bu sene gerçekleştirdik. İşte aramış, hocam bir hani sesinizi duyayım dedi. Dedim ne yapıyorsun, nasıl, hani mutlu musun? Hocam dedi çok mutluyum, bütün gün çok yoruluyorum ama dedi çok keyifli ya dedi. Dedim her yerin ağrıyor mu? Ya hocam parmağımı kaldıramıyorum dedi, elimi kaldıramıyorum, o kadar her yoruldum dedi. Çok keyifli değil mi oğlum dedim. Vallahi dediğiniz gibiymiş hocam dedi. Yani o kadar yorgunluk bile mutluluk veriyor arkada. Hani o aslında yorgunluk mutluluk vermiyor. Başarılı olma hissi, başarılı olma yolunda harcadığı enerji, yaptığı eylem çocuğu mutlu ediyor. Çünkü adım adım gitmeyi öğrenmiş, bu zorlukları çekip, bu çalışmaları yapıp başarılı olacağı %99, yani daha önceki başarılı olmuş sporcularda görmüşüz. İşte bu futbolda da öyle, otomobil sporlarında da öyle. Başarılı olmuş sporcunun hayat hikayelerine bakın. Zorluklarla geçmiş, böyle pamuklar içerisinde zirveye gelen insanlar yok. Ben görmedim, çok az. Yani öyle bir şey yok. Yani para hocam, ama para, parayla alakası yok bunun. İnanın bakın, para farklı bir şey. Maddi kaynaklar farklı bir şey. Burada kişilik özellikleri önemli. Ben velilerimize hep şunu öneririm. Hani şu anda dinleyen arkadaşlarımıza da, anne babalara. Çocuğunuzun kişilik özelliklerini geliştirin. Ahlaki değerlerini geliştirin. Büyüklerini saymak, küçüklerini sevmek. Bu nedir? Patrona olan saygı. Kadınsa kocasına olan saygı. Erkekse karısına olan saygı. Öğrenciyse öğretmenine karşı saygı. Çünkü saygı farklı bir şey. Beni sevmeyebilirler ama mesleğimden dolayı ve 40 yıldır, 41 yıldır bu işi yapıyorum. Bu mesleğime, bu branşıma, okçuluk ailesine saygı duymak zorundalar. Bu çok önemli. Yani sevgi nedir, saygı nedir? Ve bunun dışında işte azimli, hırslı, kararlı, bunları da öğretmemiz lazım. Bu duygularını geliştirmemiz lazım çocuklar. Bunları geliştirdiğimizde çocuk zaten yolunu çiziyor. Yani bakıyorsunuz elinde bir tablet, bilgisayar yazılımcısı olacağı belli çocuğu. Yani onu tutup da bilgisayar işte programcısı veyahut da oyun yazılımı yani şey yapmayın. Mesela onu da görüyorum. Bir ailenin işte büyüğü geliyor, amca geliyor, hala geliyor, dayı geliyor. Ya bu çocuk bunu okusun. Ya tamam da hani tamam hani bir değer katmak istiyorsun da ama bu çocuğun ne olduğunu ne bittiğini en iyi anne baba bilir.
Tabii. Aslında çocuk da bilir ve hani sporcu özelinde de sporcu da kendini tanıyor. Daha önceki bölümlerimizde bahsettiğiniz gibi onları kendilerini daha da iyi tanıyacak ortamları yaratmak ve kendileri tanımaya gösterecek eğitimler, antrenmanlar ya da söylediğiniz günlük tutma, hani böyle kendini değerlendirme, hani öz farkındalık, kendini değerlendirme hem çocuk yetiştirirken hem sporcu yetiştirirken aslına bakarsanız iş hayatında da çok önemli. Hepimiz için önemli.
Ellerinize, emeklerinize sağlık diyoruz.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Artisan Podcast.